Ayrım 42, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 382. Bavulun sırrı. Bugün kimi gazeteciler, yazarlar için siyasi casusluk iddiasıyla soruşturmalar yapılıyor, davalar açılıyor ve bu durum çok tartışılıyor. Cemaat kumpasıyla çoğunluğu asker İstanbul'da 56 ve İzmir'de 357 kişi sahte delillerle casusluktan yıllarca hapis yattı, hiç kimsenin sesi çıkmadı. Dipnot: casus patlaması, enflasyonu bu. Oysa Türkiye'nin soğuk savaş boyunca yakaladığı ve yargı önüne çıkardığı casus sayısı 1944 yılından 1991'e kadar sadece 132 kişi. Bunlardan 18'i de beraat etti. Gazeteci yazardan casus olmazmış. Görülmemiş bir olaymış. Sanki Pound, Koestler, Hemingway, Eliot, Fleming, Ceylon, Trevanyan ve diğerleri casus değildi. Birileri Erdoğan 17-25 Aralık'ın intikamı için bu soruşturmayı açtırdı diyor. Doğru, fakat bu sebep gerçeği değiştirebilir mi? Erdoğan'ın maksadı bizi ilgilendirmez, biz sadece gerçeğe bakarız. Cemaat casusluk yaptı mı, yapmadı mı? Üstelik casusluk iddiası yeni değil, 6 yıl önce vardı. Tarih 16 Ocak 2009. Serdar Öztürk, Üsteğmen'de. 1994'te Silopi'de ağır yaralandı. Gazi olarak TSK'dan ayrılmak zorunda kaldı. 1999'da avukat oldu. Ergenekon kapsamında tutuklanan Levent Göktaş'ın avukatıydı. Göktaş tutuklandıktan 5 gün sonra tanık olduklarını anlatmak için Genelkurmay'ın kapısını çaldı. Ergenekon masum bir soruşturma değil. Bu tezgahı kuran polisler ve savcılar casusluk faaliyeti yapıyor. İşin içinde ABD var. Somut delil istediler. Avukat Öztürk somut delili de buldu. Polisler gözaltına aldıkları Necip Hablemitoğlu'nun avukatı Hüseyin Buzoğlu'nun da buldukları flash diski iade etmişlerdi. Avukat Öztürk, İTÜ öğretim üyesi bilgisayar mühendisi Doktor Burak Berk Üstündağ ile flash diskten silinmiş bilgileri, belgeleri ortaya çıkardı. Okuduklarına inanamadı. Polisin elinde TSK'ya ait çok gizli bilgiler vardı. Avukat Öztürk hemen Genelkurmay Başkanlığı, istihbarata karşı koyma ve Güvenlik Daire Başkanı Tümgeneral Muharrem Mutlu Arıkan'a gitti. Genelkurmay bilgisayarlarının bakım onarımını yapan bir şirketin ilginç bağlantıları gibi 52 sayfalık bilgi verdi. Ardından Ankara'da savcı Şadan Sakınan'a giderek 2,5 saat süren ifade verdi. Soruşturma dosyası 2009 Taksim 8745. Avukat Öztürk başta Zekeriya Öz olmak üzere kimi savcılar ve emniyetçiler hakkında yabancı istihbarat örgütüyle ilişkili olabilecekleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunmak üzere dilekçe hazırlıyordu ki Ankara dışındayken bürosu gece yarısı polisler tarafından basıldı. Avukat Serdar Öztürk 4 yıl 9 ay cezaevinde yattı. Casusluk soruşturması açılması için çaba sarf eden avukat Öztürk'ün suçu neydi? Polisler bürosunda, ne tesadüf, Levent Göktaş'ın soruşturma evrakının bulunduğu mavi klasörün içinden ilk 4 sayfası irticayla mücadele eylem planı, diğer bir sayfası ise İzmir'de bize yardım edecekler diye 5 sayfalık fotokopi bulmuştu. Ayrıntıya girmeyeyim. Bu belgenin sahte olduğu ve polisler tarafından konulduğu artık biliniyor. Dipnot: savcılığın avukat Öztürk'ü tutuklama sevk yazısında kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmek eylemi vardı. Ancak bunun kanıtı yoktu. Mesele günler sonra ortaya çıktı. Avukat Öztürk'ün ofis sekreteri Fatma Bozdemir temizlik yaparken bir flash disk buldu. Bilmedikleri bu flash diski hemen savcılığa götürüp teslim ettiler. İş anlaşıldı. Polisler koydukları flash diski almayı unutmuşlardı. Bu apaçık tezgaha rağmen Taraf gazetesi günlerce sahte irtica ile mücadele eylem planını manşetten verdi. AKP ve Gülen'i bitirme planı. Türkiye çalkalandı. Rahmetli Mehmet Ali Birant'tan Hasan Cemal'e köşe yazarları tarafın ne büyük gazetecilik yaptığını yazdı. Bavulcu Mehmet Baransu ile bavulcu yönetmen Ahmet Altan, Sedat Simavi ve Hrant Dink gibi değerli isimler adına verilen büyük basın ödülleriyle kutlandı. Avukat Serdar Öztürk 25,5 yıla mahkum edildi. Suçu büyüktü çünkü casusluk komplosundan ilk şüphelenen oydu. Erdoğan cemaatle kol kolayken avukat Öztürk cezaevinde bile Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu'na casusluk faaliyetine dair suç buyurusunda bulundu. Hapisten çıktıktan sonra da İstanbul'da savcı Mesut Erdinç Bayhan'a ifade verdi. Bugün diyorlar ki taraf kötü gazetecilik yaptı. Mesele sadece iyi kötü gazetecilik mi? Günlerce manşetten indirmedikleri İrticayla Mücadele Eylem Planı adlı sahte belgede yazılanları aylar önce 6 Nisan 2009 tarihinde Fethullah Gülen herkül.org adlı sitesinde birebir söyledi. Bunu bilmiyor olamazlar çünkü o da TV yazdı. Aylar önce Gülen diyor ki evlerimize içimize adam sokmaya çalışacaklar, sonra da ellerine Kalaşnikov verecekler. Aylar sonra sözde belge diyor ki, IŞİD evleri baskınlarında silahlı terör örgütü oluşturmak doğrultusunda silah mühimmat bulunması sağlanacak. Aylar önce Gülen diyor ki, kitapların arkasındaki zatın posterlerini evlerin duvarlarına asabilirler. Aylar sonra sözde belge diyor ki, İhbara dayalı ev baskınlarında silahın yanı sıra Hümeyni gibi objelerin aynı ortamda bulunması sağlanacaktır vesaire vesaire. Tarafın Gülen'in bu sözlerini bilmemesi imkansız. Onlarca örnek verebilirim. Şöyle ki, polis ellerine verilen bir kroki ile 21 Nisan 2009'da Poyrazköy'de arama yaptı. Mühimmat buldu. Sanıklar kroki'yi görmek istedi. Çünkü iddianaminin ek klasörlerinde kroki yoktu. Kroki aylar sonra tarafın 11 Kasım 2009 tarihinde manşetinde ortaya çıktı. İmza bavulcuya aitti. Avukat Nusret Senem'e ait olduğu söylenen bir kroki 21 Mart 2008'de İşçi Partisi Genel Merkezi'nde bulundu. Taraf 24 Mart 2008'de Yargıtay'a suikast manşetini attı. Ancak Kroki'nin 13 Mart 2008'de tarafın Ankara bürosundan İstanbul büroya faks çekildiği ortaya çıktı. Bavulcu bu haberden mahkum oldu. Bunlar yokmuş gibi bavulcu tutuklanınca bavul yönetmeni Ahmet Altan, "Çoluk çocuğu bırakın benimle konuşun," dedi. Çoluk çocuk dediği bavulcu 40 yaşında. Devam etti Ahmet Altan. O gazeteyi 5 yıl yönettim. O planları 1000 defa önüme getirseler 1000 defa da basarım. Yuh! Çocuk dediği Baransu cezaevinde ama en azından hayatta. Ya kumpas sonucu yaşamını kaybedenlere ne diyecekler? 13 ay tutukluluk halinden sonra ölümüne 20 gün kala cezaevinden salıverilen Kuddusi Okkır'ın eşi Sabriye Okkır'ın kaleme aldığı Cinayeti Gördük kitabını açıp okusunlar. Kaç aileyi perişan ettiler. Hala yine basarım diyor. Yarbay Ali Tatar tabancayı kafasına dayamadan önce ne yazmıştı bilirler mi? Ben bu hukuksuzlukla yaşayamam. Belki benim ölümüm benim durumumda olanların aydınlığa çıkmalarına vesile olur. İçim buruk. Bana bu oyunu oynayanlara ve sahip çıkmayanlara kırgınım. O deliye bir daha dönmektense mezara girmeyi tercih ederim. Bu şekilde ölmeyi hiç istemezdim. Böyle bir ölüme en çok karşı çıkan insanlardan biri de benim. Ama kader böyleymiş. Hepiniz hakkınızı helal edin. Beni rahmetli babamın yanına gömün. Gökçenim, canım kızım, derslerine çok iyi çalış. İyi çalış ve önemli yerlere gel ki benim hesabımı sorabilesin. Şunu bil ki, en küçük suçu ve günahı olmayan ben, bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum. Sadece Ali Tatar mı? Deniz Kurmay Albay, Berk Erden'in eşiyle ilgili olarak internete yüklenen görüntüler yüzünden canına kıymasına kimler sebep oldu? Dipnot: 1938 doğumlu Jean Seberg, Amerikalı sinema yıldızıyla Che Guevara'yı desteklediği için McCarthy sorgularının hışmına uğradı. Hollywood'u terk etti, Fransa'ya yerleşti. Fransız yeni dalga akımının temsilcisi yönetmenlerle çalıştı. Ünlü yazar Romain Gary ile evlendi. Meksika'da film çekimi sırasında genç bir komünist öğrenciye aşık oldu, hamile kaldı. Sürece FBI dahil oldu. Amerika'daki solcuları ve siyahi kara panterleri destekleyen Jean Seberg'i gözden düşürmek, itibarsızlaştırmak için kolları sıvadı. FBI Seberg'in kara panterler üyesi bir zenci teröristten hamile kaldığını bildiren bir mektup kaleme aldı ve bu mektubu kontrolündeki bazı Hollywood dergilerine yolladı. Basında büyük bir karalama ve iftira kampanyası başlatıldı. Jean Seberg bu kötü günler sonucu erken doğum yaptı fakat bebeği ölü doğdu. Jean Seberg dünya tarihinin en trajik basın toplantısını gerçekleştirdi. Kucağında ölü yavrusuyla basının karşısına çıktı. Yaşadığı bu olay Seberg'in uzun yıllar tedavi görmesine sebep oldu. Çünkü bebeğinin her ölüm yıl dönümünde intihara teşebbüs ediyordu. Sonunda 8 Eylül 1979'da Paris'te intihar etti. Bir yıl sonra da eşi ünlü yazar Romain Gary de intiharla hayatına son verdi. FBI ile cemaat polisinin yaptığı farklı mı? Amerikan polisinin emrindeki gazeteciler nasıl Jean Seberg ve Romain Gary'nin ölümüne neden olduysa, cemaatçi Türk polisinin kuklası sözde gazeteciler de aynısını yaptı. Onur intiharlarını unutturamazlar. Erhan Göksel'in ölümüne kim sebep oldu? Profesör Doktor Türkan Saylan'ın, İlhan Selçuk'un, Profesör Doktor Uçkun Geray'ın, Engin Aydın'ın ölümlerini kimler hızlandırdı? Cezaevinde ölen Kaşif Kozinoğlu'nun Albay Murat Özenalp'in katili kimler? Hala yine yaparım diyor. Büyük yazar Balzac Kibar Fahişeler romanında şunu yazdı. İnsan göre göre kötülüklere alışır, yapılanları boş verir. Önce yapılan kötülükleri onaylamaya başlar, sonunda kendisi de yapar. Hiç durmadan utanç verici ve sonu gelmeyen uzlaşmalarla lekelenen ruh, zamanla pörsür, asil düşüncelerin zembereği paslanır, bayağılığın zıvanaları yıpranır ve kendi kendine dönüp durur. Karakterler gevşer, yetenekler yozlaşır. Ahmet Altan'ı tarif ediyor. Washington'da CIA operasyonu. Hep nasıl sorusu odaklı tartışıyoruz. Cemaat orduya nasıl kompas kurdu? Soru bu olmamalıdır. Asıl sorulması gereken neden sorusudur. Şunu soracağız. Cemaat orduya neden kompas kurdu? Kumpas planında yer alan Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Emre Uslu, Mehmet Baransu'nun aynı dönemde ABD'de olmaları tesadüf mü? Dipnot. Ahmet Altan Milliyet'te köşe yazarıydı. Hep övündüğü bir yazı var. Atakürt. Milliyet makalesini basmadı, yolları ayrıldı. Sonra yazısının devamı geldi mi? Hayır. Ahmet Altan Aktüel dergisine haftalık aşk yazıları yazmaya başladı. Sonra ABD'ye gitti. Dönüşünde Taraf gazetesini çıkardılar. Hangisini yazacaksınız? Ahmet Altan'ın Taraf'taki yardımcısı Yasemin Çongar. Oray Eğil'in belgelere dayanarak yazdığı gibi CIA ile çalışan eşi Chris Mason'ın bu kumpaslarla ne derece bir rolü var bilmiyoruz. Dipnot akşam 2 Şubat 2010. Bildiğimiz şu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu suikast sonucu öldürülecekti. Beyoğlu'nda patlayan bomba 50 kişinin ölümüne neden olacaktı. Türk ordusu 50 bin askerle Kuzey Irak'a girecekti. İki Türk general Washington'da PKK üst düzey liderlerini yakalayıp Türkiye'ye vermeyin, bu AKP'nin lehine olur dedi. Evet, Türkiye 22 Temmuz 2007 genel seçimine bu siyasi atmosferde gidiyordu. Kafanız mı karıştı? En baştan alayım. Yıl 2007 idi. Tuğ General Ahmet Bertan Nogaylaroğlu Washington'da savunma ateşesiydi. Bir gün kapısını Henry J. Barkey çaldı. Kimdi bu Barkey? İzmirli bir Yahudi ailesinin çocuğuydu. City Üniversitesi Ekonomi Bölümünden 1975'te mezun oldu. Londra UCL'de uluslararası ilişkiler konusunda master ve Pennsylvania Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktorası yaptı. Çeşitli üniversitelerde görev aldı. Bir ara ABD Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlaması Bölümünde çalıştı. Türkiye'de CIA istasyon şefliği yapan ve ılımlı İslam modelini savunan Graham Fuller'ın yakın çalışma arkadaşıydı ve birlikte Türkiye'nin Kürt meselesi adlı kitabı yazdı. Abdullah Öcalan'la İtalya'dayken görüşmek için birlikte Roma'ya gitti. Barki PKK'nın ABD'deki temsilcisi Kani Gulam'a ABD'de kalması için referans mektubu yazacak kadar Kürt çevrelerine yakındı. CIA ve Pentagon için Türkiye'de Kürt isyanının gelişimi gibi raporlar yazarken eşi Ellen Barki de CIA'nın üst düzey görevlisiydi. Henry Barki halen Newsweek, Washington Post ve Wall Street Journal gibi medya kuruluşlarında Kürt bağımsızlığı bir gün kesinlikle veya Türkiye ve PKK bir Pirus zaferi gibi yazılar kaleme alıyor. Selahattin Demirtaş'ın Washington'daki Holiday Inn otelindeki basın toplantısında yanında oturan kişi Henry Barki'ydi. İşte bu Barki Tuğgeneral Nogaylaroğlu'na bir ricada bulunuyor. Nogaylaroğlu yeni çıkan Milli Görüş'ten Sihuriye, Bir General adlı kitabında Barki'nin eskiden sık sık Türkiye'den gelen generallerle toplantı yapardık. Yine yapabilir miyiz? İsterseniz ben organize ederim dediğini yazdı. Yine yazdığına göre Nogaylaroğlu Barki'nin kim olduğunu iyi biliyor. Bu adam yine neyin peşinde diye düşünüyor. Aradan bir ay geçiyor. Türkiye'den silahlı kuvvetlere bağlı SAREM, Stratejik Araştırmalar Merkezi heyeti, Tuğgeneral Süha Tanyeri başkanlığında düşünce kuruluşlarını gezip nasıl çalıştıklarını öğrenmek için Washington'a geliyor. Ne tesadüf, tam da o günlerde Hudson Enstitüsü'nde Türkiye ile ilgili toplantı var. Türk heyetini de telefonla davet ediyorlar. Çağrının telefonla olması ilginç. Çünkü davetiye Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu'ya suikast, Beyoğlu'nda 50 kişinin katledilmesi, Türk ordusunun Kuzey Irak'a girmesi gibi senaryoların tartışılacağı bilgisi yazılıydı. Nogaylaroğlu'na göre Türk heyetinin dehşet senaryosundan haberi olsa toplantıya gitmeyeceği belli. Davet bu nedenle telefonla yapılmıştı. Dipnot, aslında davetiyede dehşet senaryosunun yazılı olup olmadığı hala bilinmiyor. Sadece Henry Barki davetiyede bu bilginin bulunduğunu medyaya açıkladı. Neyse. Tarih 13 Haziran 2007. Hudson Enstitüsü'ndeki toplantı sabah geç başlıyor. SAREM heyetiyle Hudson Enstitüsü'nde buluşacak olan Nogaylaroğlu toplantıyı başından sonuna kadar takip ediyor. Toplantıda Türk ordusu Kuzey Irak'a müdahale ederse bölge ülkelerinin tepkisi ne olur sorusu tartışılıyor. Henry Barki nedense yarım saat sonra toplantıdan ayrılıyor. Nogaylaroğlu toplantıda sadece tek soru soruyor. PKK terörist midir değil midir? Sormasının nedeni ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Elizabeth Sherman'ın "Siz neden Sayın Kuday Talabani ile konuşmuyorsunuz?" demesiydi. Bunun üzerine Nogaylaroğlu, PKK'ya terörist demeyen biriyle ne konuşacağım diyerek bu soruyu yöneltiyor. Toplantıda öğle arası veriliyor. Türk SAREM heyeti Hudson Enstitüsü'ne geliyor. Öğleden sonraki oturumda Kuzey Irak konusu konuşulmaya devam ederken Yasemin Çongar devreye giriyor. Yasemin Çongar, 2007'de Milliyet'in Washington temsilcisi ve köşe yazarı. Hudson'daki toplantı devam ederken Milliyet'e değil, BBC'ye Hudson haberi yapıyor. Habere göre toplantıya katılan iki Türk general, PKK'lıları teslim ederseniz bu AKP hükümetinin işine yarar demişti. Çongar'ın kaynağı Henry Barki'ydi. Nogaylaroğlu'na göre bu koca bir yalandı, böyle konuşma olmamıştı. Keza dehşet senaryosu da konuşulmamıştı. Demek Danıştay suikastının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı da öldürülecekti. Demek Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan 3 el bombasının daha büyüğü Beyoğlu'nda patlatılacaktı. Hudson senaryosu artık Türkiye'de manşetlerdeydi. Ardından Hudson Enstitüsü uzmanlarından Zeyno Baran'ın toplantıdan 6 ay önce Newsweek dergisine 2007'de Türkiye'de darbe olma ihtimali %50 diye yazdığı makalesi gündeme getirildi. Türkiye kaynıyordu. Çünkü 1,5 ay önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt 27 Nisan 2007 gecesi bilgisayar klavyesinin başına oturup E-Muhtıra yazmıştı. Türkiye genel seçime bu senaryolarla gitti. Washington merkezli tertiplerle demokrasi kahramanı yapılan AKP için sandık başarısı kaçınılmazdı. Bu büyük oyunun ilk perdesiydi. Ardından Henry Barkey'in haber kaynağı Yasemin Çongar Türkiye'ye döndü ve 15 Kasım 2007'de kurulan Taraf Gazetesi'nin başına geçti. Sonra bir başka dehşet senaryosu piyasaya sürüldü. Türk askeri cami bombalayacaktı. Hudson tertibinin kurbanı Bertan Nogaylaroğlu ve Suat Tanyer'i balyoz kumpasıyla hapse atılan generallerden oldular. Şunu düşünmez misiniz? Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Oda TV, casusluk, amirallere suikast gibi açılan tüm davaların perde arkasında casusluk faaliyeti var mı? Üzgünüm, hiç romantik gazeteci olamadım. Çocukla değilim. Bu nedenle gazeteciler casus olamaz gibi cümleler yazamam. Aksine şunu yazabilirim. Bu davalarda, örneğin, yargılanan denizci subayları incelediğinizde ortaya şu korkunç tablo çıkıyor. Kuzey ve Güney Deniz Saha Komutanlıkları yapmış, sırasıyla kuvvet komutanlığına aday olacak 5 kor amiral. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı yapmış 3 kor amiral. Donanma Kurmay Başkanlığı yapmış 3 tüm amiral hakim karşısına çıkarıldı ve tasfiye edildi. Bitmedi. 6 nesil harp filosu komutanı, 4 nesil denizaltı filosu komutanı, 4 nesil mayın filosu komutanı, 3 nesil hücum bot filosu komutanı, 7 nesil çıkarma filosu çıkarma gemileri komutanı, 7 nesil güney görev grup refakat filosu komutanı, komodorluk albay görevini yapmış, amirallik şansı olan balyozda 25, toplamda 35 albay hakim karşısına çıkarıldı ve tasfiye edildi. Bitmedi. Firkateyn ve hücum bot komutanlığı yapmış veya halen yapmakta olan balyozda 44, toplamda 62 yüzbaşı, binbaşı, yarbay, yani geleceğin komodorları, 10-15 yıl sonrasının amiralleri, hiçbir hukuku dayanağı bulunmayan iddialarla hakim karşısına çıkarıldı ve tasfiye edildi. Bitmedi. Askeri politik konularla ilgili kritik görevlerde çalışmış olanlara baktığınızda da durum farklı değil. Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı yapmış 8 tüm amiral, tu amiral, Deniz Kuvvetleri Harekat veya Harekat Eğitim Dairesi Başkanlığı yapmış 5 tüm amiral, tu amiral. Genelkurmay Yunanistan Kıbrıs Dairesi Başkanlığı yapmış 5 tüm amiral. Brüksel ve Mons'taki NATO karargahlarında bulunan Türk Milli Askeri Temsilciliklerinde görev yapmış onlarca amiral, albay da hakim karşısına çıkarıldı ve tasfiye edildi. Soruşturmalarda adı geçen denizci sayısı toplam 1800 kişi. Bitmedi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1. Ordu'daki sözüm ona darbe toplantısı yalanı üzerine açılan balyoz davasında Deniz Kuvvetleri'nden 36 amiral, 115 subay ve 5 ast subay 13-20 yıl arası ceza aldı. Sadece Ağustos 2012 Askeri Şurası'nda tutuklu 37 amiral ve general emekli edildi. Denizciler Oramiral Uğur Yiğit, Oramiral Nusret Güner gibi istifalar ile Albay Berk Erden, Yarbay Ali Tatar gibi onur intiharları konusuna hiç girmeyeyim. İşin özünde geleceğin 20-30 yıllık deniz kuvvetleri yapısı tamamen tasfiye edildi. O deniz kuvvetleri ki 2010'da Akdeniz'de Preveze deniz zaferinden sonraki 16 firkateyn, 14 denizaltı, 19 hücum botla en yüksek güç seviyesine ulaşmıştı. Milgem gibi milli gemi projelerini hayata geçirmişti. Bu projeyi yürüten 15 mühendisin de soruşturmalara dahil edilmesi size ilginç gelmiyor mu? Gerçekler bu kadar çıplakken gazeteciler casus olamaz diyemem. 42. ayrımın sonu. Sayfa 390.